Ayrım 13.
Feodal toplumsal yapıyı yıkan, endüstri toplumunu yaratan sınıflar sermaye ve işçi sınıflarıdır. Ve aydınlanma, endüstrileşme ve kentleşme süreçlerini yaşamamış olan Osmanlı İmparatorluğu'nda bu sınıflar gelişmemiştir. İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun kalıntıları üzerinde çağdaş bir toplum yaratmak isteyen Mustafa Kemal Atatürk'ün önündeki en büyük engel de budur. Toplum aydınlanma, endüstrileşme ve kentleşme süreçlerini yaşamadığı için sermaye ve işçi sınıfları gelişmemiştir. Bu süreçler ve bu sınıflar olmadan da bir toplumda laik ve demokratik yapı kurulamaz. İşte bana bu kitapta Türkiye Cumhuriyeti 20. yüzyılın en büyük kültürel ve siyasal mucizesidir dedirten olay budur. Batı'nın aydınlanma ve endüstrileşme ve kentleşme süreçlerine dayalı olarak sermaye ve işçi sınıflarının desteğiyle kurduğu laik ve demokratik rejimi bu süreçleri yaşamadan ve bu sınıfların desteği olmadan kurmayı başarmıştır Mustafa Kemal Atatürk. Tabii bu yukarıdan aşağı devrimlerle yani Atatürk devrimleriyle kurulan laik ve demokratik rejimin ancak bu süreçler yaşandıktan ve bu sınıflar geliştikten sonra tam işler hale geleceği açıktır. İşte Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana ülkemizin içinde yaşadığı çalkantılar, demokrasimizin karşılaştığı sivil ve askeri engeller hep bu süreçlerin ve bu sınıfların eksikliğinden kaynaklanmakta, bu süreçler geliştikçe bu sınıflar güçlendikçe sorunlar çözülmektedir. Batı'da feodal toplum yapısı endüstriyel toplum yapısına dönüştükten sonra laik ve demokratik düzen kurulmuş, Türkiye'de ise önce laik ve demokratik cumhuriyet kurularak bu dönüşüm, yani feodal toplumdan endüstriyel topluma geçiş gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Altı okla ifade edilen Cumhuriyet'in kuruluş dönemindeki ideolojik hedefleri, halkçılık, milliyetçilik, cumhuriyetçilik, devletçilik, laiklik ve devrimcilik, aslında Batı'da aydınlanma, endüstrileşme ve kentleşme sonunda ortaya çıkmış olan değerlerdir. Cumhuriyet bu değerleri ilke edinerek aydınlanma, endüstrileşme ve kentleşmeyi, yani laik ve demokratik düzeni yaratmak istemektedir. Bu anlamda Türkiye Batı'da yaşanmış olan laikleşme ve demokratikleşme süreçlerini tersine çevirip bu süreçleri üreten temel belirleyicileri, yani aydınlanma, endüstrileşme ve kentleşme ile sermaye ve işçi sınıflarını laik ve demokratik cumhuriyeti ilan ederek üretmeye çalışmaktadır. Ben bu deneyimin her şeye karşın hala başarıyla devam etmesinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne 20. yüzyılın mucizesi diyorum. Düşünün ki bu yüzyılda bütün tarihi ve dünyayı değiştirmek savıyla kurulan bir Sovyetler Birliği bile çökmüş, tarihin karanlıklarına karışmıştır ama Türkiye Cumhuriyeti varlığını laik ve demokratik bir düzen içinde sürdürmektedir. Daha önce de belirttiğim gibi Mustafa Kemal Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet Osmanlı Türk tarihinin iki büyük dahisidir. Hatta Mustafa Kemal Atatürk'ün başarısı kendi zamanlarındaki dünya koşulları düşünüldüğünde belki Fatih Sultan Mehmet'inkinden bile daha büyük ve inanılmazdır. İşte 20. yüzyılda yukarıdan aşağı devrimlerle gerçekleştirilmiş olan bu tek ve biricik laik ve demokratik deneyimin temelinde hem Kurtuluş Savaşı ve hem de Atatürk devrimleri yattığı için ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Kurtuluş Savaşı'nı yapan Gazi Mustafa Kemal ve aydınlanma devrimlerini gerçekleştiren Atatürk diye bölmek hem kuramsal hem de uygulamalı olarak yanlıştır diyorum. Böyle bir bölme çabası ancak Türkiye'nin laik ve demokratik rejiminden rahatsız olan, onu dinci gelenekçi feodal düzene geri götürmek isteyen bir niyeti yansıtır kanısındayım. Soğuk Savaş'ın anlamı ve etkisi. Sevgili okurlarım, Türkiye'de resmi tarih ile gayri resmi tarihin üzerinde anlaştıkları ve tek yönlü yansıttıkları ender konulardan biri Soğuk Savaş'tır. Osmanlı'dan gelen geleneksel Rusya düşmanlığı, Soğuk Savaş döneminde toplumun adeta genlerine kazılan komünist veya komünizm düşmanlığıyla birleşince, resmi tarih anlayışıyla gayri resmi tarih anlayışı, el birliğiyle bu olgunun, dünya ve Türkiye üzerindeki etkilerinin soğukkanlı bir biçimde ve derinliğine tartışılmasını engellemiştir. Bana kalırsa Türkiye Cumhuriyeti tarihi 3 bölümde incelenmelidir. Birinci dönem, kuruluş 1923-1945. İkinci dönem, Soğuk Savaş 1945-1991. Üçüncü dönem, Soğuk Savaş sonrası ya da küreselleşme dönemi. Bu bölümü Türkiye'ye etkileri açısından üzerinde pek de durulmamış olan Soğuk Savaş döneminin önemini vurgulamak ve bu dönemin Türkiye'yi nasıl biçimlendirdiğini irdelemek için yazdım. Sevgili okurlarım, antikomünizme dayalı Soğuk Savaş Türkiye için doğal bir olgu sayılmış, ne bunun eleştirisine girişilmiş ne de Türkiye'nin toplumsal, siyasal ve ekonomik yapısı üzerindeki etkileri irdelenmiştir. Çünkü Soğuk Savaş antikomünizm demektir. Antikomünizme karşı çıkmak ise komünistlik anlamına gelir ve neredeyse vatan hainliği ile eşittir. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarıyla başlayan Soğuk Savaş, bütün dünyayla birlikte Türkiye'deki ana belirleyici öge olmuştur. Savaşı bitirmek için atıldığı öne sürülen atom bombaları aslında Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bölüşülen dünyada yeni başlayan Soğuk Savaş'ın habercisiydi. Dünya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra iki ayrı kampa bölünmüştü. Amerika'nın önderliğindeki Batı bloku ve Sovyetler Birliği'nin önderliğindeki Doğu bloku. Bu iki blok arasındaki soğuk savaş her iki bloktaki ülkelerin toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel yapılarını derinden etkilemiştir. Türkiye'nin soğuk savaşta taraf olmasının, hatta Batı blokunun ileri karakolu işlevini yüklenmesinin sorumluluğu önemli ölçüde Sovyetler Birliği'ne aittir. İkinci Dünya Savaşı sırasında tarafsız kalan, bu nedenle de savaşan büyük devletler arasındaki ilişkiler açısından yalnızlaşan Türkiye, savaş sonrasında biçimlenen ve Amerika ile Sovyetler Birliği arasında paylaşılan dünyadaki yeri için kaygılıydı. Daha savaş bitmeden savaş sonrası dünyanın paylaşılması başlamıştı. Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill ve Joseph Stalin 4-11 Şubat 1945 tarihinde Yalta'da buluşmuşlar, hem savaşın sonunu nasıl getireceklerini, hem de savaş sonrası dünyayı nasıl düzenleyeceklerini, Polonya ve Berlin'in durumunu konuşmuşlar, Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kuruluşunu kararlaştırmışlardı. Bu konferansta Sovyetler Birliği'nin boğazlar üzerindeki isteklerine karşı İngiltere ve Amerika'nın yumuşak bir tepki verdiği Montreux'un, Sovyetlerin istediği biçimde yeniden düzenlenmesine ses çıkarmayacakları izlenimi edinilmiştir. Gözlemciler daha Almanya teslim olmadan düzenlenen bu konferansta Doğu Avrupa'nın büyük bir kısmını işgal etmiş ve henüz Japonya'ya karşı savaşa girmemiş olan Stalin'in hemen hemen her istediğini aldığını belirtirler. Bu tarihte Amerika atom bombasının denemelerini henüz bitirememiştir. İşte daha savaş sona ermeden Avrupa üzerindeki egemenliğini kurmaya çalışan Stalin, 19 Mart 1945 günü 1925 yılından beri Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki saldırmazlık anlaşmasını tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. Ankara, 4 Nisan 1945 tarihinde verdiği yanıtta, Moskova'nın önerilerinin iki taraf için de yararlı olacak bir biçimde incelenebileceğini belirtmiştir. Bunun üzerine Sovyetler 7 Haziran 1945 tarihinde yeni bir anlaşma için iki şart öne sürmüştür. Kars ve Ardahan'ın Ermeni toprağı olduğu ve vaktiyle Türkiye'ye haksız olarak verildiği gerekçesiyle Sovyetler Birliği'ne iade edilmesi ve Boğazlar'da üs. 17 Temmuz 2 Ağustos 1945 tarihleri arasında Truman, Stalin, Churchill, daha sonra iktidardan düşen Churchill'in yerine Attlee arasında yapılan Potsdam Konferansı'nda Sovyetler Birliği bu isteklerini yinelemiştir. ABD ve İngiltere Sovyet gemilerinin boğazlardan tam geçiş serbestisine sahip olmalarını kabul etmiş, buna karşılık toprak taleplerini ve boğazların ortak savunulması önerisini reddetmişlerdir. Sonunda her ülkenin görüşlerini Ankara'ya ayrı ayrı iletmeleri hususunda anlaşmaya varılmıştır. ABD ve İngiltere 2 Kasım ve 21 Kasım 1945 tarihlerinde verdikleri notalarla konferans sırasındaki tutumlarını bildirmişlerdir. Sovyetler Birliği ise Ankara'ya 7 Ağustos 1946 tarihli notasıyla şu önerilerde bulunmuştur. Boğazlar bütün devletlerin ticaret gemilerine açık olacaktır. Buna karşılık sadece Karadeniz'e sahili olan ülkelerin savaş gemileri boğazlardan tam geçiş serbestisinden yararlanabilecektir. Boğazlar Karadeniz'e sahili olmayan ülkelerin savaş gemilerine özel haller haricinde kapalı tutulacaktır. Boğazlardan geçiş rejimini saptama sorumluluğu Karadeniz'e sahili olan devletlere ait olacaktır. Boğazların savunulması Türkiye ve Sovyetler tarafından ortaklaşa yerine getirilecektir. 22 Ağustos 1946 tarihinde Türkiye yanıt olarak egemenlik hakkı ve güvenliğiyle bağdaşmayan Sovyet önerilerini reddetmiş, buna karşılık Montreux Sözleşmesi'nin gözden geçirilebileceğini ama konunun sözleşmeye taraf ülkelerin katılacağı yeni bir konferansta ele alınabileceği bildirilmiştir. Sovyetler 24 Eylül 1946 tarihli notasında önceki isteklerini yinelemiş, Türkiye'de 18 Ekim 1946 tarihli notasında önceki yanıtları vermiştir. Sovyetler bu arada isteklerini desteklemek amacıyla 1946 yılının sonbahar aylarında bir yandan Bulgaristan'da ve Kafkaslar'da ordu yığınağı yaparken, öte yandan da basın yayın organları aracılığıyla Türkiye'ye karşı bir medya savaşı başlatmıştır. Tabii bu arada toprak istekleri de devam etmektedir. Sovyetler toprak isteklerinden Stalin'in ölümünden sonra Sovyetler Birliği ile Batı arasında yumuşamanın başladığı dönemde 30 Mayıs 1953 tarihinde Türk Büyükelçiliğine yaptıkları bir açıklamayla vazgeçtiklerini bildirmişlerdir. Fakat bu açıklamada bile Boğazlar açısından güvenliğinin iki ülke için de kabul edilebilir koşullarda sağlanmasının olanaklı olduğu belirtilerek Boğazlar konusu gündemde tutulmuştur. Sevgili okurlarım, bu ayrıntıları özellikle yazdım ki o dönemde Türkiye'nin nasıl bir yalnızlık içinde, hangi koşullarda Sovyet tehdidiyle karşı karşıya kaldığı iyice anlaşılabilsin. Öykünün bundan sonrası da çok iyi bilinmemektedir. Türkiye, Sovyet tehditleri karşısında kendini güvenceye almak için Batı ile ittifak arar. Çünkü bu arada Sovyetler bütün Doğu Avrupa'yı, Balkanları ve Kafkasya'yı işgal ederek denetimleri altına almışlardır. Batı önce Türkiye'nin bu arayışına duyarsız kalır. Sonradan Avrupa'daki Sovyet nüfuzundan rahatsız olan Amerika, Soğuk Savaş bağlamında önce Truman doktrinini ilan eder. 12 Mart 1947 tarihinde ABD Başkanı Harry S. Truman, Kongre'den komünist tehdidi altında olan Yunanistan ve Türkiye'ye yardım yapılabilmesi için 400 milyon dolar ödenek ister. Gerekçe olarak komünist ayaklanmalara ve Sovyet tehdidine karşı hür devleti koruma amacını belirtmiştir. Böylece Japonya'ya atom bombası atarak Amerika'nın gücünü bütün dünyaya ve özellikle de Sovyetler Birliği'ne karşı gösteren Truman, Soğuk Savaş'ta resmen başlatmış olur. Bu adımı NATO, CENTO, Türkiye ve Irak arasında 24 Şubat 1955'te imzalanan Bağdat Paktı'na, 1959'da İngiltere, İran ve gözlemci olarak ABD'nin de katılmasıyla kurulan savunma anlaşması ve SEATO'nun 1954'te Avustralya, Fransa, İngiltere, Yeni Zelanda, Pakistan ve Filipinler arasında kurulan Güneydoğu Asya Savunma Paktı kuruluşu, yani NATO ve Yeşil Kuşak çerçevesinde Sovyetler Birliği'nin çevrelenerek yalıtılması projeleri izleyecektir. ABD Dışişleri Bakanı emekli General George C. Marshall 5 Haziran 1947'de Harvard Üniversitesi'nde bir konuşma yapar ve Avrupa için savaş sonrası bir iyileşme programı düşüncesini dile getirir. Marshall planı Batı Avrupa'da sevinçle karşılanırken Sovyetler Birliği tarafından Amerikan emperyalizminin bir aracı olarak kabul edildi ve Cominform'un kurulmasına yol açtı. Stalin, Eylül 1947 tarihinde Amerikan emperyalizmini bir oyunu olarak gördüğü Marshall planına karşı Sovyetler Birliği, Polonya, Bulgaristan, Çekoslovakya, Romanya, Macaristan, Yugoslavya, Fransa, İtalya Komünist Partilerinin liderlerini bir araya getiren Cominform'u oluşturdu. Cominform, Nazi Sovyet Saldırmazlık Paktı ertesinde kaldırılan 3. Eternasyonal'in fonksiyonlarını, yani dünyadaki komünist hareketlerin eş güdümünü üstlenmekteydi. Böylece dünya artık Soğuk Savaş bağlamında örgütsel olarak da iki ayrı kampa ayrılmış bulunmaktadır. Truman doktrininin kabulünden sonra Marshall yardımı başlar. Türkiye artık Soğuk Savaş'ın bir aktörü olarak Batı ile bütünleşir. Bu gelişmelere karşın Soğuk Savaş çerçevesinde oluşturulan NATO savunma anlaşmasına da Türkiye zor girer. Amerikan askeri yardımı almak için bu anlaşmaya dahil olmak isteyen Türkiye çok uzun süre bekletilir. Bu arada Kore Savaşı çıkar. Türkiye bu savaşa Amerika'nın yanında katılır. Askerleri büyük kahramanlıklar gösterir. Amerikalılardan sonra en çok kaybı verir ve sonunda 4 Nisan 1949'da kurulan NATO'ya 3 yıl sonra 18 Şubat 1952 tarihinde kabul edilir. Soğuk Savaş nasıl yapıldı, dünya nasıl etkilendi? Sevgili okurlarım, Amerika Birleşik Devletleri'nin önderliğindeki Batı dünyası ile Sovyetler Birliği'nin önderliğindeki Doğu dünyası arasındaki Soğuk Savaş'ın 3 mücadele alanı vardı. Birinci mücadele alanı doğrudan doğruya silah üstünlüğü alanıydı. Bu alandaki rekabete Amerika Hiroşima ve Nagasaki'ye attığı atom bombaları ile önde başladı. Arkadan Sovyetler de atom bombası yapınca bu alanda iki blok arasındaki bir dengeye ulaşıldı. Derken Sovyetler uzaya yapay uydu Sputnik'leri ve Gagarin'i yollayarak uzay yarışına dönüşen silah rekabetinde öne geçtiler. Daha sonra Amerika Ay'a insan yollayarak bu yarışı kazandı. Tabii bütün bu yarış müthiş bir yatırım ve ekonomik güç gerektiriyordu. En sonunda Reagan dönemindeki Yıldız Savaşları projesiyle Amerika bu yarışmanın maliyetlerini karşılayamayan Sovyetleri iflas ettirerek çökertti. İkinci mücadele alanı ekonomiydi. Bu alandaki savaşım ekonomik verimliliğin arttırılması üzerine dayalıydı. Batı serbest pazar ekonomisini kullanıyordu ekonomik verimliliğin arttırılması için. Sovyetlerin buna yanıtı planlı ekonomiydi. Batı tüketim mallarına ağırlık veriyor, kalkınmasını ve silah yarışını finanse etmeye çalışan Sovyetler'de ise tüketim mallarına ayıracak çok fon kalmıyordu. Sonuç olarak Batı ekonomisi daha verimli, Sovyet ekonomisi daha verimsiz bir noktaya ulaşınca bu rekabetin sonucu da belli oldu. Bütün dünyayı pençesine alan tüketim mallarına yönelik bir yükselen beklentiler devrimi, Batı'nın Sovyet modelini çökertmesine yol açtı. Üçüncü mücadele alanı siyasal, kültürel ve ideolojikti. Yürütülen mücadele esas olarak her iki kampın da kendi rejimlerini öven, rakibinin rejimini ise eleştiren bir propaganda kampanyası biçimindeydi. Sovyetler kendi rejimleri için herkesin adil biçimde yaşadığı, temel hizmetlerden yararlandığı bir komünist cenneti propagandası yapıyor ve Batı demokrasilerini yoksulluk ve sefalete yol açan bir eşitsizlik rejimi, bir sermaye diktatörlüğü olarak niteliyordu. Batı gerçek özgürlüğün ancak demokrasi içinde yaşanabileceğini ve Sovyetlerin bireylerin tüm özgürlüklerini kısıtlayan ve sınırlayan baskıcı bir proletarya diktatörlüğünden başka bir şey olmadığını vurguluyordu. Batı klasik özgürlüklere dayalı demokrasi modelini öne çıkaran bir kampanya yürütüyor, Sovyetleri bütün bu özgürlükleri reddeden baskıcı bir diktatörlük rejimi olarak eleştiriyordu. Buna karşılık Sovyetler klasik özgürlükleri küçümsüyor, iş bulma hakkı, sosyal güvenlik hakkı, konut edinme hakkı, sağlık ve eğitim hakkı gibi temel hakları daha iyi sağladığını savunuyordu. Batı Sovyetlerin Doğu Avrupa'yı işgal ettiğini, Avrupa ülkelerinin bağımsızlık ve özgürlüklerine el koyduğunu ve bu ülkeleri peyk yaparak kendi çıkarları için sömürdüğünü öne sürüyor, bu ülkeleri Sovyetler Birliği'ne karşı ayaklanmaya teşvik ediyordu. Sovyetler ise Amerika önderliğindeki Batı ülkelerinin ve Batı sermayesinin emperyalist bir güç olarak tüm dünyayı sömürdüğünü iddia ediyor, az gelişmiş ülkelerde Amerikan karşıtı duyguları ve hareketleri kışkırtıyor, sömürgelerde ve gelişmekte olan ülkelerde anti-emperyalist bağımsızlık hareketlerini destekliyordu. Sovyetler Birliği bütün ülkelerde sınıf savaşlarını özendiriyor, demokrasiyle yönetilen ülkelerde demokratik hak ve özgürlüklerin işçi sınıfının iktidarını gerçekleştirmek için kullanılmasını destekliyordu. Batı, Amerika Birleşik Devletleri'nin önderliğinde dinleri ve milliyetleri reddeden, kendisinin bir proletarya diktatörlüğü olduğunu öne süren Sovyetler Birliği'nde ve onun denetimlerindeki ülkelerde, klasik özgürlüklere dayalı demokrasiyle birlikte dinci ve milliyetçi ideolojileri, hareketleri, oluşumları destekliyor ve güçlendiriyordu. Bütün dünya bu üç alanda acımasız yöntemlerle yürütülen soğuk savaş bağlamında tam anlamıyla ikiye bölünmüştü. Batı, NATO, CENTO ve SEATO gibi askeri savunma örgütlere kurmuş, Sovyetler buna Varşova Paktı ile yanıt vermişlerdi. Sovyetlerin en büyük destekçisi önceleri Çin'di. Sonradan araları açıldı ama Çin Batı'ya uzak durmaya devam etti. Sovyetlerin ve Çin'in ideolojik, siyasal ve askeri desteği Vietnam Savaşı'nı başlatmış ve bu savaş Amerika'nın yenilgisiyle son bulmuştu. Amerika'nın desteğiyle Çekoslovakya'da ve Macaristan'da Sovyetler Birliği'ne karşı isyanlar başlamış ama Sovyet tankları bu isyanları kanlı bir biçimde bastırmıştı. Buna karşılık Sovyetlerin Afganistan işgali, Amerika'nın desteğiyle örgütlenen ve bugün El-Kaide olarak varlığını sürdüren Afganlı İslam mücahitleri tarafından durdurulmuş ve Sovyetler Birliği yenilgiye uğratılmıştı. Tabii Güney Amerika'da da anti-emperyalist bağımsızlık hareketleri gelişmiş, bunların bir bölümü Amerika'nın desteklediği ordular tarafından bastırılmış, Küba gibi sosyalist bir deneyim ise bugüne kadar başarıyla gelebilmiştir. Sevgili okurlarım, burada anlatmak istediğim olay Soğuk Savaş döneminde bütün dünyanın tam bir kamplaşma yaşadığı ve dünya liderliğini ele geçirmek adına oluşturulan bu kamplaşma bağlamında pek çok mevzide sıcak savaş trajedisine tanık olunduğudur. Tabii bütün bu kamplaşma sırasında her iki kamp da karşı kampa karşı bir takım siyasal, ekonomik, kültürel ve ideolojik önlemler almıştı. Sovyetler Birliği'nde kapitalizmi savunmak, tımarhaneye kapatılmak veya Sibirya'ya sürülmek için yeterli nedendi. Amerika'da komünistler fişleniyor ve devlet memuru olamıyordu. Türkiye'de komünist olmak yasalarla yasaklanmıştı, komünist olanlar hapse atılıyordu. Sıcak savaşlar Asya, Afrika ve Güney Amerika gibi az gelişmiş ülkelerin bulunduğu kıtalarda sürerken, kültürel, ideolojik ve siyasal savaşın esas alanı Avrupa'ya kaymıştı. Çünkü Fransa, İtalya gibi ülkelerde komünist partiler yasal olarak siyasete katılabiliyorlardı. Sovyetler Birliği ve Amerika toplumları etkilemek için bütün iletişim yollarından, edebiyattan, sanattan, radyodan, televizyondan, sinemadan, dergilerden, gazetelerden yararlanıyorlardı. Burada ayrıntılarına girmeyeceğim, bu kültürel savaşın ne gibi korkutucu boyutlara eriştiğini anlamak için Francis Stonor Saunders'ın yazdığı ve parayı verdi, düdüğü çaldı, CIA ve Kültürel Soğuk Savaş adıyla Ülker İnce'nin Türkçe'ye çevirdiği Doğan Kitap Yayın Evi tarafından yayınlanan değerli kaynağa bakılabilir. Üçüncü Dünya adı verilen ve Yugoslavya, Hindistan gibi ülkelerden oluşan bir yeni kampın ortaya çıkması da bu geniş kapsamlı ve dünyayı derinliğine etkileyen, biçimlendiren Soğuk Savaş'ın ne şiddetini ne de etkilerini azaltabildi. Soğuk Savaş ancak Sovyetler Birliği'nin 1991 yılında dağılmasıyla sona erdi. Ama bu acımasız savaşın etkileri hala sürüyor. Çünkü yapılan toplumsal, siyasal ve kültürel yatırımlar o denli geniş ve derin sonuçlar verdi ki, bu sonuçlar dünyayı bugün de biçimlendirmeye devam ediyor. Örneğin Sovyetlerin dağılmasından sonra Yugoslavya'nın ve Çekoslovakya'nın bölünmesi, Balkanlarda yaşanan ırkçı katliamlar, Soğuk Savaş döneminde yapılan milliyetçilik yatırımlarının bir sonucudur. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı 11 Eylül 2001'deki terörist saldırıları gerçekleştiren El-Kaide, yukarıda da belirttiğim gibi Soğuk Savaş döneminde bizzat Amerika tarafından yaratılmış bir örgüttür. El-Kaide'nin liderliği Sovyetler yıkılıp hedefleri ortadan kalkınca radikal İslam mücahitlerine uygun bir amaç aramış, Orta Doğu Anlaşmazlığı çerçevesine İsrail'i ve onun destekçisi Amerika'yı yeni hedef olarak seçmiştir. Örneğin Sovyetleri çevreleyerek sınırlamak amacına dönük Sento ve Seato'dan oluşan bir yeşil kuşak, yani İslami bir kuşak oluşturulduktan sonra Sovyetler yıkılınca bu kuşak içindeki İslam ülkeleri üzerindeki Amerikan nüfuzu ve Türkiye'ye ılımlı İslam modeli olarak yansıyan yönlendirici etkisi ABD'nin oluşturmak istediği yeni dünya düzeni çerçevesine devam etmektedir. Soğuk Savaş'ın Türkiye'ye etkileri. Türkiye, Soğuk Savaş'ın etkilerini en çok hisseden ülkeydi. Batı dünyasının ileri karakolu rolüne soyunmuştu. Türkiye açısından bunun 3 nedeni vardı. Birinci neden Sovyet tehdidiydi. Türkiye ancak Batı dünyasıyla bütünleşerek bu tehdide karşı koyabileceğini düşünüyordu. İkinci neden askeri ve ekonomikti. Batı ile bütünleşerek ve bütün orduyu NATO'nun emrine vererek askeri modernleşmeyi ve ekonomik yardımı en üst düzeyde gerçekleştirmek istiyordu. Üçüncü neden siyasal ve ideolojikti. Türkiye çok partili düzene geçtiğinden beri rejimini ve kalkınmasını Batı modeline uygun olarak biçimlendirmeye, Amerika'ya benzemeye çalışıyordu. Batı, daha doğrusu Amerika açısından ise Türkiye'nin jeostratejik durumu bu ittifakta en önemli rolü oynuyordu. Boğazlara egemen oluşu, Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de kıyısı bulunması, Yakın Doğu, Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkaslar dörtgenindeki konumu ve Rusya'ya komşuluğu onu Sovyetler Birliği'ne karşı gerçekten bir ileri karakol yapmaya çok uygundu. Böylece Türkiye'nin istekleriyle Amerika'nın gereksinmeleri buluştu ve Türkiye Soğuk Savaş'tan en çok etkilenen ülke oldu. Türkiye'nin ileri karakol konumu ve bu konumun önemi NATO ve Yeşil Kuşak açısından da son derece açık seçik bir biçimde ortadadır. Türkiye, NATO'nun en güney ucunda ve Yeşil Kuşağın en batı noktasında yer alıyordu. Bu niteliğiyle Sovyetler Birliği'ni çevreleyen ve çerçeveleyen Batı askeri ittifaklarının köşe taşı işlevi görüyordu. Tabii bu işlevine ek olarak Sovyetler Birliği ile komşu olması ona Soğuk Savaş bağlamında daha da etkili bir konum kazandırıyordu. Örneğin Amerika, Sovyetleri tehdit eden nükleer başlıklı Jüpiter füzelerini Türkiye'de konuşlandırmıştı ve Küba krizi sırasında Sovyetlerin oradaki füzelerini geri çekmelerine karşılık Amerika da bunları geri çekmişti. Daha sonra yine nükleer başlıklı başka füzeler Jüpiterlerin yerini aldı.